Merhaba kıymetli dinleyenler, Tarihin Gör dediği podcastımızda bugün Profesör Doktor Feridun Emrecan Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi biz bazen bir dönemi konuşuyoruz, bazen bir yöneticiyi, bazen de bir padişahı. Bugün de aslında kendinden sonraki dönem için önem arz eden bir padişahı ve olayı konuşacağız. Biz onu daha çok işte Fatih Sultan Mehmet'le biliyoruz, oğluyla tanıyoruz. Oğlu babasına gölge düşürmüş bir isim. Dilerseniz öncelikle hocam Selanik'in fethini konuşarak başlayalım. Daha sonra da 2. Murat döneminin kısaca bir portresini çizelim. Şimdi Selanik'in fethi Osmanlı için neden önemli? Öncelikle bu kısmı konuşalım ve fetih süreci ne zaman, nasıl gerçekleşti?
Evet, şöyle bir 2. Murat dönemine doğru, başlarına doğru indiğimizde Selanik'in fethi malum 1430 yılında vuku buldu. O döneme kadar ki Murat'ın faaliyetleri hani Selanik'in neden Osmanlılar için mühim olduğu konusunda da bize fikir verecektir. Şimdi bilhassa 2. Murat 1422'de kardeşlerini bertaraf edip, yani Mustafa küçük kardeşi, bir de amcası vardı. Ona da Osmanlı tarihlerine Düzme Mustafa adı veriliyor. Netice itibariyle 1422'de bu iki isyanı önemli ölçüde bertaraf ettikten sonra tahtına sağlam bir şekilde oturdu. Ardından da Sırbistan üzerinde bir politika takip etmeye başlamıştı. Bu politikalar içerisinde Macarlarla karşı karşıya kaldı. Macarlar bu 1427 civarında Belgrad'ı ele geçirdiler ve Belgrad'ı aldıkları zaman tabii bu Osmanlılar açısından önemli ölçüde bir tehdit unsuru olarak da olabilirdi. Çünkü Sırbistan devreden çıktı ve Belgrad ileri bir Macar üssü haline gelmişti. Buna Osmanlıların cevabı, 2. Murat'ın cevabı güvercinlik karesini alarak, yani Tuna kıyısında çok önemli bir yer Sırbistan civarında, 1429'da güvercinliği alarak karşılık vermek oldu. İşte bu mücadeleler sırasında bir taraftan da Bizans'ın tabii rolü var. O sıralarda Bizans İmparatorluğu'nun da bir takım faaliyetleri söz konusuydu. Yaşlı 2. Manuel. O da Macarlarla işbirliği dahilinde hareket ediyordu. Hatta Murat daha önce İstanbul'u kuşatma altına almıştı. Evet. Bu mücadele sırasında. Hatta neredeyse İstanbul düşecekti adeta. O hale geldi. Ve o kuşatmanın kaldırılmasından sonra Bizans hesap açacağı ve onun toprakları üzerinde hak iddia edebileceği bir şey kazandı, bir genişlik kazandı. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Osmanlılar Yıldırım Bayezid'in evlendiği Sırp prensesi dolayısıyla Sırp topraklarında hak iddiasında bulundular. Yani miras hukukunun peşinde koştular. Bu önemli bir nokta.
Şurada evet. Belki 2. Murat'ın da Selanik babamdan kalma mülkümdür diye bir bahsi var. Belki buradan o mirasa dayandırabilir miyiz hocam? Hani şey diyor, büyük babam Beyazıt Kuvvet ile burası Rumlardan alındı. Eğer oranın idaresi Rumların elinde bulunsaydı bunlara haksızlık ettiğimi belki iddia edebilirlerdi. Sizse İtalya'dan gelen Latinlersiniz diyor. Evet, buralara sokulmanızda sebep ne diyor ve peşinden koşuyor. Aslında biraz da İstanbul'da hedefliyor.
Şimdi tabii Selanik açısından bakıldığında normalde vaktiyle 2. Manuel Yıldırım Bayezid'in vasali haline gelmişti ve Bizans İmparatorluğu haraç güzel konumdaydı. Yani Bayezid'e haraç veren bir konumdaydı. Daha önce 1. Murat döneminde 1387'de malum bu şeylerden, beylerden, Akıncı beylerinden Evrenosoğlu ve işte Çandarlı'nın o bölgelerde bu kuşatarak, yani Selanik'i kuşatarak burayı ele geçirdiğine dair kayıtlar var. Yani daha Osmanlı hakimiyeti Selanik'te 1387 yılına itibaren başlamış oldu. Fakat daha sonra ki dönemde muhtemelen bir ara Osmanlılar elden çıkıp sonra tekrar Yıldırım Bayezid tarafından ele geçirdiğine dair bir kayıt var. Bunu tarihçiler tartışıyorlar. Acaba geçti mi geçmedi mi diye, belki bir süreklilik mi var diye. Neyse, netice itibariyle 1402'deki malum Ankara Savaşı'nın hemen akabinden başlayan bir süreç var. O süreç boyunca da burada yeniden Bizans'ın 2. Manuel'in Selanik'e hakim olduğunu biliyoruz. Yani 1402'den itibaren, 1403'den itibaren hatta bir Bizans hakimiyeti bu bölgede, yani Selanik'te yeniden başlamış oldu. O yüzden Osmanlılar'da şöyle bir politika vardır. Bir kere bir yer Osmanlı idaresine geçtiyse, oradan geri çekilme olduysa orası hep daima bir hedef haline gelir. Yani bunun Osmanlı literatüründe o yere padişahın atının ayağının değmesi olarak dilendirilir. Eğer ayağının atı değmişse artık orası bir hedeftir. Ve bu uzun soluklu bir stratejinin de bir yani göstergesi olarak mütalaa hep edilir. O yüzden Yıldırım Bayezid'in bu hakimiyetinin hemen ardından başlayan bir Bizans idaresi var. Bu Bizans idaresi sırasında tabii Osmanlılar olan bir malum Çelebi Mehmed'in devleti yeniden toparlama sancıları geçirdiği bir devir. Hı hı. Çok travmatik bir dönem. İşte bir taraftan ikiye ayrılmış gibi gözüküyor Osmanlılar. Bir Rumeli yakasında büyük Emir Süleyman büyük kardeş. Öteki tarafta işte Musa Çelebi, İsa Çelebi, Çelebi Mehmet. Bunlar mücadele içerisinde. Neticede Çelebi Mehmet bu Anadolu'ya hakim oluyor. Kardeşlerini bertaraf ettikten sonra 1413'ten itibaren de bu şeyi bütün iki tarafı yani hem Rumeli topraklarını hem Anadolu topraklarını birleştirme imkanına sahip oluyor. Fakat daha sonra 2. Murad'ın tahta çıkışının hemen akabinde hedef Selanik haline gelince Bizanslar burayı koruyamayacaklarını anladılar. Ve bunun üzerine de burayı Venedik'e sattılar.
Venedik'e. Tam bunu diyecektim orada. Evet. Aslında Venediklerle bir mücadeleden ziyade bir satma söz konusu.
Satma söz konusu
Osmanlı'dan
oldu.
Osmanlı'dan korkma.
Aslında. Tabii Osmanlılardan çekinerek yani daha iyi mücadele edilmesi amacıyla Selanik'in. Çünkü Selanik malum yani antik bir dönemde kurulan, Makedonya Kralı tarafından kurulan, Kassandra galiba onun tarafından kurulan bir liman şehri. Yani özel olarak tasarlanmış bir şehir gibi görünüyor çünkü her şehirle beraber mimarisiyle, altyapısı kuruldu. Daha sonra Roma döneminde güçlendirildi, kuvvetlendirildi. Theodosius zamanında surları var, derin böyle kalın surları var. Dolayısıyla hep çok önemli bir liman şehri haline geldi. Balkanlar açısından çok mühim yani.
Hocam Osmanlı'nın peki bu fetih sürecinde uzun sürmesi, çünkü kaynaklarda neredeyse bir 30 yıl süren bir mücadele var. 20-30 yıl süren. O oradaki bahsettiğimiz surlardan, şehrin yapısından kaynaklı mı? Yoksa hani Venediklerin elinde olması mı? O mücadelenin uzun sürmesi neye bağlı peki?
Şimdi aslında Osmanlı belki muhtelif defalar Selanik'e hedef almış olabilirler. Yani ama tabii orayı çok ciddi bir şekilde abluk altına tuttular mı, tutmadılar mı tam bilemiyoruz. Ama netice itibariyle demin bahsetmiştim. Bu güvercin kalesinin alınmasının ardından Osmanlılar Balkanlarda daha seri bir şekilde ilerleme kaydediyorlar. 2. Murat döneminde işte malum. 2. Murat hemen ardından 1430'da bir ay kadar süren çok şiddet ve şiddetli bir kuşatma sonrasında yani savaşla bu kenti ele geçirecektir. Venedik idaresinden kurtaracaktır. Tabii Venedik idaresi malum Katolik Latin idaresi. İçerideki halk Ortodoks. Dolayısıyla halkla yani Selanik'teki halkla Ortodoks halkla idari Venedik idaresi, Katolik idaresi arasında çok ciddi problemlerin çıktığını da biliyoruz. Yani halk bundan son derece rahatsız ve Osmanlıların malum bizim bir hukuku var. O hukuk içerisinde Ortodoks ahali rahatlıkla kendi dinlerine hiçbir baskıya maruz kalmadan yaşayabiliyorlar netice itibariyle. Dolayısıyla da bunu tercih etme halleri var. Hatta sırasında kuşatma sırasında da bu Selanik'in yukarı kesimindeki bir manastırın şeyleri var, keşişleri var. Bu keşişler şey yapmışlar, yani Osmanlılara yardım etmişler yani bu manada. Yerli halktan da destek aldığını biliyoruz. Sonra Osmanlılar onlara imtiyaz vermişler oradaki manastır keşişlerine. Vergi muafiyeti tanıyorlar mesela. Şimdi kayıtlara göre o döneme şahit olan Anognastos diye bir şey var, tarihçi var. Bu çok iyi anlatıyor şeyi, buradaki kuşatmayı süreci anlatıyor içeriden bakışla. Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap. Çok oradan meraklı olan arkadaşlar varsa, yani o süreci oradan okuyabilirler. Zannediyorum Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olmalı eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. İşte onun anlattıkları çok önemli. İkinci Murat şehri ele geçirdikten sonra buradaki esir edilen halkın bir kısmının fidyelerini vererek burada şehirde yerleşmeyi sağlıyor. Burada biraz Sırpların da alakası var. Hatta Sırp despotu İkinci Murat'la beraber yani onun vasali konumunda bulunan bakıma George Brankovic var. Bu daha sonraki dönemlerde de Fatih dönemine kadar yaşayacak uzun süre. Mara Hatun vardı meşhur. İkinci Murat'ın hanımı. Onun babasıdır bu. Sırbistan'da. Onlarla işbirliği içerisindedir İkinci Murat. Dolayısıyla da burada o esirleri fidye karşılığı serbest bırakıp şehirde yerleşmeyi temin ettiği gibi aynı zamanda daha sonra tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı sırasında yaptığı gibi Venedik dersinden rahatsız olup şehirden kaçan yerli Selanik sakinlerini yeniden geçirip burada iskan etmeye çalışacak. Yani şehri canlandırmaya çalışıyor. Kendi mülklerini onlara iade edecek. Aynı zamanda da yine kayıtlar bize Yenicevardar kesimindeki 1000 kadar Türk Müslümanını da buraya şehrin içine getirip yerleşecek. Yani burayı bir Türk İslam şehri haline getirecek olan süreci 2. Murat bu şekilde başlatmış oluyor. Belki daha önce de buraya yerleşimler vardı tabii yılların Bayezid döneminde. Fakat bu Venedik idaresi altındayken tamamen yok olmuş vaziyetteydi. Şimdi şehrin bu manada yeniden canlandırıldığını görüyoruz. Mesela burada Aziz Praskevi Bazilikası var. Bu şey büyük dini mabet, şehrin en eski mabetlerinden birisi. Burayı cami haline getiriyor, eski cami.
O Osmanlı evet. Politikası Selanik'te de devam ediyor.
Tabii yani ele geçirilen bütün şehirlerin ana kiliseleri hemen fetih sembolü olarak camiye tabir edilir. Şimdi böyle burada yanlış bir terminoloji var, onu düzeltmeliyim. Tabii. Herkes Ayasofya'yı sesle söylüyor. Kılıç hakkı, kılıç hakkı diye bir şey yok. Yani kılıç hakkı yanlış bir terimdir. Bu sadece bu manada bir sembolik olarak oradaki şeyin büyük kilisenin veya manastırın veya neyse dini abidenin camiye tahvili anlamına gelir. Bu bir semboldür. Buna böyle bakmak lazım.
Aslında biraz da güç bir gösterisi gibi de oluyor mu hocam? Hani orayı fethettik.
Ya, biz, yani tabii öyle artık burası bir tabii sembolü. İşte kaleye tıpkı nasıl bayrak çekiliyor burası artık idare altındadır olduğu gibi. O şekilde de şehirler ele geçirilince bu fetih sembol olarak bu iş gerçekleştirilir. Bundan sonra 2. Murat'ta mesela o yaptırdığı imar hareketleri var.
Evet,
kayıtlara göre.
Evet, bunu söyleyecektim hocam. Evet. Çünkü 2. Murat rüyasını gerçekleştirdi ama kayıtlarda da şehir tanınamayacak haldeydi diye geçiyor. Tabii. Bu da büyük bir imar hareketinin habercisi aslında. Fetih'ten sonra nasıl bir Selanik var hocam? Şehir yeniden nasıl imar ediliyor?
Yine Anagnostis'in yazdıklarından hareketle bakacağız. Osmanlı kayıtlarında yok ama mesela Anagnostis diyor ki 2. Murat şehirde diri düzeni yeniden sağladı. Kesintiye uğrayan ticareti canlandırmakta büyük bir çaba gösterdi. Selanik'in tam merkezinde büyük bir çifte hamam, tüccarlar için büyük bir han inşa ettirdi. Ve bu büyük bir kervansaraydı. Hatta bu kervansarayın kayıtlara göre 1920'lere kadar ayakta kaldığını, sonra yıkıldığını biliyoruz. Dolayısıyla yani bu çok mühim. Hamam da yine bugüne kadar, 1990'larda kadar geldi. O da mükemmel bir şekilde yeniden şey yapıldığını, restore edildiğini biliyoruz. Bu iki yapı Balkanlar'da o döneme kadar inşa edilmiş çok büyük, iki büyük şeydir yani binadır. Biri ticarethane, biri sosyal ihtiyacı karşılayacak olan bir hizmet veren bir bina olarak. Yani hamam ve kervansaray çok önemli. Çünkü ticaretin önünü açıyor bu şekilde. Liman kısmı zenginleşiyor. Ticari hayatta çok önemli canlanma oluyor. Yine bu tepede bir kale var. Yedi Kule diye biliniyor. 1431 yılında yeniden burayı Murat inşa ettirdiğini biliyoruz. O dönemlerde tabii nüfus hakkında bilgimiz yok ama Fatih dönemine ait kayıtlarda nüfus var. 1478'de elimizde bir tahrir kaydı var. O tahrir kaydına göre de buradaki şeyde şehirde 860 kadar Müslüman, 990 kadar hane olarak bunları düşünün. Hristiyan hanesi olduğunu biliyoruz.
Yahudiler çok sonradan geliyor o zaman. Evet.
Aslında daha önce Yahudilerin olduğu tahmin ediliyor. Fakat Fatih anlaşıldığı kadarıyla buradaki Yahudileri İstanbul'a sürgün göndermiş. Yani öyle bir kayıt da var. Çünkü Roma döneminde ve daha sonraki devirlerde burada bir küçük Yahudi cemaatinin bulunduğunu anlıyoruz. Bu Fatih'in bu Yahudileri daha sonra İstanbul'a yerleştirdiğini ne dair bir takım şeyler var, bilgiler var. Yahudi nüfusunun Selanik'e iskanı 2. Bayezid döneminden sonra kademe kademe oluyor. O kadar ki çok yüksek bir nüfusa ulaşacaklar daha sonra. Yani evet. İspanya'dan kovulan Yahudiler özellikle. Yani bunlar kademe kademe.
Neredeyse tamamı Selanik'e yerleştiriyor aslında.
2. Bayezid onları orada iskan edecek. Bir takım iş kollarının canlanmasına vesile olacak. Bu mesela Selanik'e gelenler çok önemli. İnce yünlü kumaş dokumacılığında ustalaşmışlardır. Aslında yünlü dokumacılığı Osmanlılar'da vardı. Ama daha ince perdahlı yün kumaşlar mühim. Çünkü bunların bir bölümü Yeniçerilerin yağmurluklarının dikiminde kullanılıyor. Orası o manada çok ciddi bir nasıl söyleyeyim, ocaklık gibi oluyor Yeniçeriler. Yani kumaşları o yağmurluk ve dayanıklı, yağmura dayanıklı ince aynı zamanda. Çünkü ince olması da gerekiyor malum. İnce dokumak kolay değil tezgahlarda. Evet. O kumaşların saray tarafına alındığını, bir mukata oluşturulduğunu ve bu mukatanın aşağı yukarı 17. yüzyıla kadar devam ettiğini biliyoruz. Yünlü kumaş imalatı. Daha sonra bu diğer şehirlere doğru yayılacaklardır. O dönemden sonra Selanik'teki Yahudi nüfusu hem veba sebebiyle hem ekonomik problemler sebebiyle dağılmaya başlayacak biraz. Yani azalma gösterecek. Ama her daim ondan sonra daima yani epey yüksek bir nüfusa sahip olarak Selanik'teki hayatlarını idame ettirecekler.
Bu şekilde Balkan coğrafyasında aslında en önemli ticaret merkezi olarak Selanik adını koruyor. Devam ediyor.
Çok muazzam hale gelecek ve artık tabii bir Osmanlı şehri olarak son yüzyıla bu şekilde girecek.
Damgasını vurecek. Peki hocam, artık Sultan II. Murat'tan biraz konuşalım. Programın başında da bahsettik, aslında çok fazla konuşulmayan bir isim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet onu gölgeliyor dedik ama 12 yaşında oğlunun tahta geçmesi var. İki defa Sultan Murat'ın tahta geri dönmesi var. Bunlar hep böyle bildiğimiz ama perde arkasında net olarak bilmediğimiz hadiseler. Bilhassa Fatih'in babasını gönderdiği bir mektup var. Orada gerçekten padişahsam eğer emrediyorum tahta gel hadisesi ne kadar doğru? Hem bu kısmı da sormak istiyorum. Bir de Osmanlı tarihi açısından bakarsak 2. Murat dönemini siz nasıl tarif edersiniz? En önemli olaylar, çünkü 2. Murat'ın da aslında Osmanlı dönemine yön verecek savaşları, mücadeleleri var, kazanımları var. Biraz bu kısımlara da değinelim.
Tabii şimdi 2. Murat dönemi bakıldığında bu travmatik bir etki yapan Osmanlı tarihinde Fethet döneminin problemlerinin önemli ölçüde halledildiği bir restorasyon dönemidir. Yani devletin yeniden toparlanmasının tam anlamıyla gerçekleştirildiği, içeride ve dışarıdaki siyasetin yeniden merkezi yapı çerçevesi içerisinde güçlendirildiği bir döneme işaret eder. Bu dönem boyunca mesela siyasi faaliyetlerine, askeri faaliyetlerine bakıldığında bir taraftan Rumeli yakasında özellikle Balkanlarda Macarlarla karşı karşıya gelinip onlarla yeni bir mücadele safhası husule gelirken, diğer taraftan Anadolu'da ise daha çok beyliklerle olan bir mücadele var. Timurluların özellikle bu Şahruh o dönemde çok önemli ve Timur'un politikalarını takip ediyor malum. İkinci Murat Şahruh'a karşı çok mutedil bir politika takip etti. Hatta rivayete, yani kayıtlara göre de onun büyük yüksek hakimiyetini sessizce tanıdığını ifade ederler. Yani Yıldırım Bayezid gibi davranmadı. Çünkü yani biraz daha gerçekçi bir atmosfer, yani bir politika takip etmedi. Çok büyük darbe almış devlet, Yıldırım Bayezid dönemindeki gibi değildi tabii. Dolayısıyla da o devletin idamesi açısından bunu bir ölçüde yapmaya mecbur gibi görünüyordu. Ama sonra bu etkiden yavaş yavaş sıyrılacaktır. Ama asıl bütün mesele batıdaki gelişmelerle oldu ve 1430'dan sonraki dönemde Macaristan'a yönelik, Sırbistan topraklarına yönelik çok ciddi, hatta Belgrad'ı hedefleyen bir şey var, mücadele var. 1440-39-40 civarında Belgrad bölgesinde orayı ele geçiremeyince bir geri dönüş başlıyor. Yani Macarların bir karşı saldırısı var, Hunyadı Yanoş idaresindeki Macarlar 1441-42 civarında Osmanlıları bozarak ilerliyorlar. İzladiye, yani Edirne yakınlarına kadar geleceklerdir. İşte bu dönemin kargaşası ve büyük tehdit, Edirne'nin tehdit altına girmiş olması keyfiyeti vesaire. Ve tam da bu sıralarda 2. Murat'ın çok sevdiği oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin vefatı sebebiyle de 2. Murat çok şey, yani kırgın, inkisar hisleriyle dolu. Bir taraftan içeride bu yeni liderin vermiş olduğu halet ruhiye içerisinde hizipleşmeler var. Uç beyleri başka bir telden çalıyorlar. İçeride paşalılar arasındaki rekabet çok almış başını yürümüş. Bir tarafta Çandarlı Halil Paşa var, çok kuvvetli bir sima, vezir-i azam. Öte yandan onun rakibi olan Şahin pozisyonda bulunan, yani savaş isteyen grup. Onlar da işte Şahabettin Paşa tarafından temsil ediliyor. Aynı zamanda Rumeli Beylerbeyi, önemli bir adam. Ve dolayısıyla bu hizipler, bu kargaşa ortamı içerisinde 2. Murad'ın tahttan çekilerek o yerine oğluna bıraktığını görüyoruz. Bu biraz dinlenme, biraz geri plan çekilme anlamı taşıyordu. Yani Osmanlı tarihinde daha önce böyle görülmeyen bir şey. Birinin lehine tahttan kendi isteğiyle ayrılmak. Daha sonra da pek görülmeyecek aslında. Bir ikinci Bayezid'in örneği var ama o biraz zorlamayla olan bir şey. O ayrı bir konu ama bu Osmanlı tarihinde çok ciddi farklı bir
padişahın kendini geri çekmesi.
İsteyerek çekiyor çünkü 2. Bayezid böyle olmadı.
Ve vezirlerin de zannediyorum, yanılmıyorsam orada diyor hani ben artık kendi halime, ibadetle meşgul olacağım diye. O yüzden derviş perver de diyor.
Hale davranıyor. Evet, biraz İkinci böyle şeyleri hakkında. Var. Bursa'ya sonra Manisa'ya gidecek ama önce Bursa'da. Fakat tam da bu sıralarda küçük yaşta çocuğun tahtaya geçmesi sebebiyle bir taraftan Bizans Şehzade Orhan var o sıralar. Onu ortaya çıkarıyor. Diğer taraftan Macarların hareketlenmesi söz konusu olunca tabii 2 yıllık bir idaresi olacaktır ve bu aslında çok problemlerle dolu bir şey. İşte tam da bu sıralarda Macarların harekete geçtiği, Hunyadı Yanoş'un Tuna boyunda harekete geçtiği haberleri alınca Çandarlı Ali Paşa'nın da marifetiyle Murat tekrar çağrılıyor. Ordunun başına geçmek üzere çağrılıyor aslında tekrar saltanata geçmek için değil.
Orada evet. Bir de tam bu noktada mıydı yoksa ikinci defa çağrıldığında mıydı hocam? Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Fatih de aslında babasının gelişini kabul etmiyor gibi. Hani
bu sonraki dönemde 46'daki evet 46'daki bu olaydır. Buçuktepe olayı var, Yeniçeri isyanı. Ortalık karıştığı için Çandarlı Ali Paşa şeyi kurmuş yani ikinci babanın yeniden tahta geçmesi için. Çünkü henüz daha 13-14 yaşlarında bir çocuğun tahta iyi hakim olamıyor. Hizipler kontrolü altında. Dolayısıyla bunun çözülmesi için çok akıllıca bir politika takip ediyor aslında Çandarlı Paşa. İkinci Murat'ın gücüne ihtiyaç var yani. Tabii. Gerçekten yürütülmez bu şekilde. O yüzden gerçekçi olmak lazım gelirse ikinci Murat'ın tahta geçmesi bırakmaması gerekir aslında. Yani böyle bakılabilir. O yüzden Çandarlı Paşa o dönemde devreye girerek bir taht darbesiyle ikinci Mehmet'in haberi olmaksızın tahta çıkarıyor. Yani Edirne'ye geliyor şey daha doğrusu Murat. Tahta çıkıyor. Mehmet şaşırıyor babasını orada görünce. Orada baba oğul arasında konuşmalar var. O dönemin kaynakları var. Onlar bize bunu anlatıyorlar. Daha önce de işte kendi talebiyle babasını çağırıyor aslında. Varna Savaşı'nın arifesinde. Ama ordunun başına geçmek üzere çağırıyor.
Yani
ordunun
için...
ordunun başına kendi geçecek. Babasını şeyde Edirne'de muhafazada bırakmak üzere çağırdığını ifade ediyor kendisi. Bu o dönemin önemli bir kaynağı var, Gazavatname. Orada çok açık bir şekilde Gazavatname'de diyor ki dönemin kaynağı gelmiş Murat Edirne'ye babasıyla konuşuyor. Yani Edirne'de oğluyla konuşuyor. Mehmet diyor ki ona baba diyor sen diyor Edirne'nin muhafaza altına al, ben ordunun başına geçeyim. Macarlara karşı savaşayım diyor.
Peki o yaşta bir çocuğun bunları söylüyor olması hocam. Yani,
tabii onun hakkına ona girenler var muhtemelen etrafındaki paşa. Çünkü Murat'ın ordunun başına geçerek yeniden yükselmesi işine gelmiyor Mehmet'in etrafındaki hizmet. İkinci Murat oğluna bir şey söylemiyor ama çıktığında şeye kızıyor, Çandarlı Ali Paşa'ya kızıyor. Sen diyor bu o çocuğa diyor böyle lafı ne söylüyorsun falan diyor. O da sultan diyor. Gel daha çocukluk gençtir diyor. Öyle şeyler söyler. Siz kusura bakmazsınız falan diye böyle güzel bir anekdot var. Ama bu gerçek bir anekdot. Dönemin kaynağında zikrettiği için bunu söylüyorum. Hı-hı. Hani sen ben padişahsam gel emrediyorum böyle bir şey yok. Yani öyle bir durum yok. Daha yumuşak bir talep var yani.
Değil mi? O mektubun gerçek yok. Olmadığında birçok tarihçi yok. Hocamız.
Şöyle yani getiriyor. Mektup gerçekten ziyade Mehmet'in çağırması söz konusu. Ama hı-hı. O şekilde değil yani. Hı-hı. İfade hı-hı. Biraz daha farklı. Değil, evet. Yani memleket zor durumda düştü. İhtiyaç var. Buyur bu ordunun başına geç falan gibi daha yumuşak. Yoksa ben emrediyorum. Yok sen gel bilmem ne. Böyle bir şey yok yani. Hı hı. Onu daha sonra bu diyaloğu, daha sonra diğer tarihçiler, dönemin tarihçileri bir müddet sonra bizim bu romantik hale getirmişler. Hı hı. Mesele o. Yani bir çağırma var. Uydurma değil o çağırma. Tabii. Onu demek istiyorum. Hı. Ama böyle değil. Bu şekilde değil.
Aslında oradaki üslupta detayı da çok önemli bir ayrıntı.
Evet tabii. Yani işte ondan sonraki dönemlerde işte 46'daki daha bu taht darbesiyle girme tekrar tahta çıktıktan sonra Mehmet'i halledilmiş bir sultan gibi şeye gönderiyor, Manisa'ya gönderiyor. Aslında o dönemde de ikili bir yapı var. Yani bir taraftan Edirne, bir taraftan Manisa, iki tane payitahtçı ortaya çıktı. İki başlılık var. Yabancı elçiler önce Murat'ın yanına gidiyorlar Manisa'ya, sonra Mehmet'in yanına geliyorlar. Yani o yüzden hala herkes ikinci Murat'ı tanıyor normalde. Bunu da söylemek lazım. Nihayet sembolik bir durum söz konusu burada. Sonra da işte 2. Murat tahta çıktıktan sonraki gelişmeler önemli. O iki Kosova Savaşı, 2. Kosova Savaşı çok mühim. Yeniden harekete geçen efendim Macarların püskürtülmesi ve bütün ümitlerini kaybetmelerine yol açması önemli. İstanbul'un sahipsiz kalmasına yol açıyor artık. Batı'dan yardım gelmeyeceğini gösterecektir bu. İleri vadede 2. Mehmet'e. Macarların 48'deki bu mağlubiyetten sonra bir daha toparlanamayacak Macarlar. Dolayısıyla da İstanbul'un fethi sırasında bir daha bir yardım gönderme durumları olamayacak yani. Onu engellemiş oluyor. Yani bir bakıma söyleyebiliriz ki o dönemdeki 2. Murat dönemi Fatih dönemindeki bu İstanbul'un fethi başta olmak üzere yapılan işlerin çok sağlam bir zeminini atmıştır. Yani bu şekilde
aslında geldiği gibi nasıl ki 2. Murat tahta geldiğinde o babasından devraldığı kısmı koruyor, yapılandırıyor, beyliklerle mücadeleleri tabii, tamamlıyor. Tabii. Aslında giderken de Fatih'e sağlam bir zemin bırakarak gidiyor.
Tabii öyle çünkü 2. Murat dönemi gerçekten Osmanlı tarihinin yönelimi itibariyle miyim? O dönemde küçük bir Osmanlı aydınlanması var. Demek istediğim şey bir takım Doğu klasiklerinin efendim ilmi kitapların, tarihlerin, tercüme faaliyetlerinin yapıldığı dönem. 1420'lerden sonra başlayan Çelebi Mehmet döneminde de vardı ama hı hı. Çok hızlı önceki 2. Murat döneminde Türkçe ve Türk dilinin yazılı dil halinde ortaya çıkışı ve yerleşmiş ve güçlü bir dil haline gelişi bu dönemde yapılan tercümelerden anlıyoruz biz bunları. Evet. Mesela Yazıcızade Ali diye birisi var. Bu adam önemli bir entelektüel. Kendisi 1430'lardan civarında falan İbn-i Bibi'nin o meşhur Selçuk tarihini Türkçe'ye tercüme ediyor mesela. Türkçe'ye tercüme ederken aynı zamanda ilaveler, ekler yapıyor. Osmanlıların kuruluşuyla alakalı işte Oğuz geleneği, kayı boylarının falan bütün bunları o bilgileri oraya ekliyor. Çok mühim. Yani oradaki bilgiler Osmanlılar hakkındaki ilk bilgiler. Çünkü o döneme ait Osmanlı kaynağı yok, Osmanlı tarihi yok. Osmanlı tarihler için bizim ikinci Bayezid dönemini beklememiz
evet,
lazım.
Evet, bunu da soracaktım. Çok Osmanlı tarihçilerinin çok geç dönemde biz görüyoruz. Türk tarihçilerinin dönemini tanıttığını eden. Hakikaten döneminde damga vurmuş bir isim II. Murat. Evet. Aslında bu noktada hocam son olarak da Düzmece Mustafa isyanına değinmek gerekir. Belki II. Murat denince çünkü çok kafalarda soru işareti bırakan bir hadise. Nitekim modern tarihçilerde de Düzmece Mustafa olayındaki Mustafa'nın hakiki Mustafa olduğunu söyleyenler var. Bir yandan da hayır o hakiki Mustafa değil diyenler var. O kısmı da bir açıklasın.
Şöyle kısaca hemen bahsedelim. Bu Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra esir düşenler var. Esir düşen arasında Mustafa da var. İki tane şehzadenin esir düştüğünü biliyoruz. Bu Mustafa'yı Timur Semerkant'a götürüyor. Daha sonra serbest bırakacaktır Çelebi Mehmet döneminde. Çelebi Mehmet mücadele sırasında kardeşleriyle diğer arkadaşı mücadele ettikten sonra duruma hakim oluyor. O hakim olduktan sonra işte Mustafa devreye giriyor. O kendisi İşte Evrak'a geçiyor, Balkanlara geçiyor, orada adam topluyor vesaire falan çok güçlü. Yani gerçekte Yıldırım Bayezid'in oğlu, yani ikinci şeyin Çelebi Mehmet'in de kardeşi, Murad'ın amcası yani. Ve orada çok önemli mücadeleler var, kendisini destekleyenler var. O destekleyenler çerçevesinde çok ciddi problemler ortaya çıkardı II. Murad'ın döneminde. Ve neticede yani önce Çelebi Mehmet sonra II. Murad dönemine intikal ediyor. II. Murad onu mağlubiyete uğratıyor, sonra kayboluyor gözden Mustafa. Yani öldüğüne dair bir işaret yok. Kaybolduğunu
orada
biliyoruz.
Orada
Balkanlarda bir yerde kaybolduğunu söylüyorlar. Nerede oldu belli değil. Sonra bir defa daha ortaya çıkar gibi görünüyor. İzi kayıp yani şeyin Mustafa'nın. Ama büyük tehlikeyi aslında küçük kardeşinden görecektir. Ona Düzme Mustafa deniyor. Bu sebeple hani kimliği konusundaki bu karanlıklıklar sebebiyle ama gerçekte Yıldırım Bayezid'in oğlu olduğunu tarihçiler ve dönemin kaynakları özellikle Timurlu kaynaklarından da biliyoruz bunu. Ama asıl büyük problemi küçük kardeşi Mustafa çıkaracak. Çünkü Anadolu beylerini kendi etrafında toplayarak Bursa'ya geldi, Bursa'ya hakim oldu falan. Bayağı ciddi problem çıkardı II. Murad'ın başına. Sonra da yapılan savaşta mağlup edilip orada hayatına son verildi.
Evet, aslında II. Murat dönemi denince ne kadar çok şey konuşulacak şey olduğunu insan görüyor ve mühim hadiseler. Hakikaten dönemine damga vurmuş, düğümlemiş, mühürlemiş bir hükümdardan bahsettik. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
Rica ederim.
Eklemek istediğiniz hususlar var mıdır?
Yok, sağ olun. Bu kadar zannediyorum ki iktifa eder.
Eyvallah hocam. Evet, değerli dinleyenler, bir podcastımızın daha sonuna geldik. Bugün 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feridun Emecan Hoca ile birlikteydik. Podcast yayınlarımızı X platformunda ses hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.